diyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet, değerli yolcu yolunda gerek dinleyenleri, değerli Radyo Sputnik dinleyenleri, bugün yine saatlerimiz 18.35 civarında. Ben Enver Aysever, Necdet, Ali Isıyel, Halil, Hakan, bütün az önce de Ata, bütün haberci arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız size yine en içten sevgilerimizi ve selamlarımızı yolluyoruz. Sesimizin tonunun biraz düşük olmasını, yani bu tondan tınısını kastetmiyorum, kederli olmasını elbette ki anlıyorsunuz. Çünkü maalesef yurdumuz ağır bir fatura ödüyor ve bu faturayı öderken her gün yeni sorular ve yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. 36.187 kişinin aramızdan ayrıldığı, 108.000 civarında yaralının olduğu, tarihin en ağır faturalarından birinin çıktığı bir felaket, bir doğa olayının doğurduğu felaketle karşı karşıyayız. Elbette ki doğa bu felaketi doğurmuyor. İnsan, üstelik de bilim yeterli koşulları ve olanakları sağladığı halde maalesef önlem almıyor. Maalesef hırsına yenik düşüyor. Buna ağırlıklı olarak neoliberalizmin açgözlülüğü desek yanıltıcı olmak olmaz. Kapitalizm bir türlü doymuyor. Kapitalizm doymadıkça hırs ihtiras büyüyor. Hırs ihtiras büyüdükçe de böyle olaylar başımıza geldiğinde sanki sebebi biz değilmişiz gibi şaşkınlıkla bakıyoruz. Oysa ki mesele çok açık. 36.187 kişinin resmi olarak aramızdan ayrıldığı, şu toplumsal açımızın doğduğu bu depremde pek çok meseleyi, ne kadar da bugüne dek yanlış yaptığımızı defalarca görmüş ve anlamış olduk. Düşünsenize, bize veri olarak sunulan yapı stoğumuzun düzeltilmesi için gerekli olan bütçenin tutarı 465 milyar dolar. Yani neredeyse Türkiye'nin tamamı ağır bir hasar görmüş durumda. Şöyle bir kabaca değerlendirme yaparsak, Profesör Doktor Ahmet Ercan'ın demesiyle 6.8 ila 7.2 arasında ya da bu ölçülerde bir depremin gerçekleşmesi beklenen şehirlerimiz, yani bugün bile olabilecek şehirlerimiz Erzincan, Hakkari, Osmaniye, Ceyhan, Merzifon, Sakarya, Burdur, Isparta, Pamukkale, Denizli, Aydın, Büyük Menderes, Kemalpaşa, Manisa, Akhisar, Midilli, Foça, Edremit, Gönen, Bursa Ovası, İznik Gölü civarı, Pamukkale'yi söyledik, Afyon. Bunların tamamına baktığınız zaman işte bu çok büyük bir coğrafya. Erdek, Biga, Bandırma yeterince gerilmiş durumda ve buralarda her an deprem olabilir. Ölçümlemelerin ardından Antakya'da, Hatay'da da halen bir deprem beklendiğini dile getirdi deprem bilimciler. Yani Türkiye'nin çok geniş bir kesimi depremle ilgili açımızı, sorunları yaşamaya devam ediyor. İşte bu gündemle 18 Şubat 2023 Cumartesi günü Millet İttifakı bence doğru bir zamanlamayla toplantısında gerçekleştirmiş olacak. Bu toplantı elbette ki deprem gündemiyle olacak ama hiç kuşkunuz olmasın ki bu deprem gündemi bir başına orada konuşulmayacaktır. Ya da depremin de doğal uzantısı olan seçimlerin yapılıp yapılamayacağı meselesinden tutun ki bu bence çok çok çok çok önemli. Aynı zamanda Türkiye'nin bu yarayı nasıl sarabileceği, sarıp saramayacağı ve kaynak sorunları da o gün gündeme gelecek. Hepimiz artık siyasetin umut olması ve bir an önce Türkiye'yi onarması yönündeki değerlendirmeleri de görmüş ve konuşmuş olacağız umarım. Farklı bir takım sorunlar yaşıyor Türkiye. Maalesef bunları söylemek bile zul ama Pendik'te bir Alevi derneğine silahlı saldırı gerçekleşti. Bir yaralı vardı. Sebep biraz muğlak, yakalandı saldırıyı gerçekleştiren kişi. Şöyle dendi, işte bu saldırıdan dolayı, daha doğrusu tırlara, yardım tırlarına el koymak isteyen birisinin bu saldırıyı gerçekleştirdiği söylendi. Peki dedik biz o meseleye, öyle olsun falan. Bu arada bir kayyım ataması söz konusu oldu Pazarcık'ta. Yine bir Alevi Cemevi Derneği'ne bu atama yapıldı. Bunlar tabii toplumu geren ve zamanlaması son derece sorunlu olan meseleler. Salı verilmesine karşın Türkiye Komünist Partisi'nin cefakar, çalışkan ve bu süreçte en çok takdiri almış olan 10 üyesi gözaltına alındı. Dün gece sabaha kadar tutuldu. Saçma sapan garip iddialar söz konusu oldu ama nihayetinde salıverildiler. Ne oldu pek de anlaşılmadı aslında. Kemal Kılıçdaroğlu çok ağır konuştu. Çevre Mühendisleri Odası Sedat, bir dakika şimdi Gaziantep tek yolunda öldürdün beni gelin, ben sana yandım gelin. Evet. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Sedat Türen'le birlikteyiz şu anda. Merhaba Sayın Türen.
Merhabalar Ömer Bey. Çok teşekkür ederim her şey için. Küçük bir düzeltme yapacağım. Böyle günde yapılmaz ama yine de karışıklık yaratmamak için Şube Başkanımız Selahattin Bey. Ben Çevre Mühendisleri Odası adına buraya katılıyorum sizlere. Bu konudaki maalesef bu üzücü olan durumdaki görüşleri ifade etmek için.
Peki, hoş geldiniz yayınımıza. Çok biz de yanlışımızı düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Bilgi hatası olmuş arkadaşlarımız bana söylerken. 36.187 kişiyi yitirdiğimiz, 108.000 yaralının olduğu büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Yapı stoğumuzla ilgili olarak yapılan, Dünya Bankası'ndan yapılan açıklama, 465 milyar dolarlık bir yıkımın olduğu, ancak bu şekilde şehirlerimizin inşa edilebileceği yönde bir değerlendirme yaptılar. Buradan başlarsak çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu bir yazgıymış gibi değerlendirmek isteyenler olmakla beraber bunun böyle olmadığı, açgözlülüğün, sinsiliğin, kurnazlığın daha doğrusu, doymazlığın, çıkarcılığın bu hale getirdiğini görüyoruz meseleyi. Siz tabloyu ortaya koyarsanız, aslında ülkemiz sizin mesleğinizin de içinde bulunduğu eksenden baktığımızda, tabii bilimden uzağız ama tam olarak nasıl bir tasvir yaparsınız, neyle karşı karşıyayız?
Yani aslında tabloyu oldukça güzel şekilde çizdiniz. Yani bildiğiniz bütün kötü sözleri hak edecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bu herhangi bir şekilde bir kader ya da hiç hesapta olmayan bir şey olarak karşımıza çıkmadı. Biz bilimden uzak olduğumuzu çok doğru bir şekilde vurguluyorsunuz. Ben de buna yürekten katılıyorum. Fakat sadece bilimden değil her türlü kural ve kaideden uzak bir durumdayız. Yani 23 yıldır iktidarda olan hükümet kendisinin çıkarttığı yönetmelikleri aslında kendisi riayet etmemiş. Yani kamunun kendisi kendi kuralını takip etmemiş. Bununla ilgili verebileceğim kötü örneklerden bir tanesi maalesef ki şu. 2007 yılında, yani bundan 16 yıl önce Şubat ayında altyapılar için afet yönetmeliği diye bir yönetmelik çıkartılmış. Hem de mevcut iktidar o dönemde de hükümeti kurmuşken. Bu yönetmeliğe göre işte doğal afetlere dayanıklı tasarımların yapılması, altyapı afetinin risk analizi, altyapı tesislerine ait acil durum müdahale planı vesaire gibi onlarca şey ifade ediliyor. Bunları anlatarak canınızı sıkmak istemiyorum ama devlet kendisine bir kural koyuyor ve diyor ki en büyük afette bile işte hasarlı durumdaki altyapıların su kaynaklarındaki rezervuarların %70'inin kullanılır durumda olacağını yapacağız. Ona göre işleteceğiz diyorlar. Fakat içerisinde bulunduğumuz duruma baktığımızda bunların hiçbirisi yok. Yani 16 yıl önce kendisine koydukları kuralı bile artık insanın dili biraz bilim insanlarını dinleyin, uyarıları dinleyin vesairenin çok daha ötesine geçiyor. Yani kendi koydukları kural, kendi önlerine koydukları kaide ve kriterleri bile takip edememiş durumdalar. Maalesef ki ben geçtiğimiz hafta Hatay'daydım. Tabii çok geniş bir coğrafyaya etki ettiği için deprem, her yerin kendisine ait ayrı sorunları var ama hani 48 saat içerisinde suyun ulaşması gerektiği ifade edilen yerlere hala suyun ulaşamadığı bölgelerin var olduğunu biliyoruz. Altyapı yerle bir olmuş durumda. Hani dediğim gibi burada daha fazla ne söylenebilir bilmiyorum ama en büyük problemlerden bir tanesi bilime kulak vermemek, onun uyarılarına kulak vermemenin ötesinde bu yoğun kuralsızlık ve kaidesizlik. Yani bugün işte suç işleyenlere yönelik bir takım işlemlerde bulunacağını söylüyorlar. Özellikle yağmacılık vesaire adı altında kendi arkadaşlarımızın az önce sizin de zikrettiğiniz üzere bölgeye yardım götürmesini engellemeye çalışıyorlar ve buna kural diyorlar. Madem öyle, o zaman insanların canı için, insanların sağlıklı bir hayatı sürdürebilmeleri için kendi koyduğunuz kuralları niçin kendiniz uygulamadınız diye sorusu geliyor insanın. Ben genel olarak yapılarla ilgili, içinde bulunduğumuz durumla ilgili hiçbirimizin için daha fazla karartmak istemem ama temel olarak içinde bulunduğumuz durum maalesef bu. Bundan sonrası için de işte su temini, atık su yönetimi ve aynı zamanda koca molozlarla, enkazlarla karşı karşıyayız. Bu afiyat yönetimiyle ilgili hiç iyiyse buradaki kaidelere uyulması gerektiğini bu doğrultudaki temellerini bir kez daha tekrarlayarak bir iş yapmış olayım.
Sedat Bey, şöyle bir sorun var şu anda. Sabah Profesör Doktor Ahmet Ercan bu konuda dikkat çekti. Dedi ki hemen molozları kaldırmayın. Çünkü bu molozların içerisinde insanın sağlığına zararlı olabilecek pek çok madde var ve bu madde eğer ileride suya karışırsa, özellikle tarım alanlarında da olursa, gerektiği biçimde ortadan kaldırılmazsa büyük bir kanser felaketiyle de karşılaşabiliriz. Çünkü bu maddelerin ayrıştırılması meselesi ayrı bir dert. Plastikten tutun zararlı pek çok maddeye bunların içerisinde var dedi. Bu tür durumlarda, bu kadar ağır ve geniş bir yıkım olduğu bir dönemde, nedense birinci çözüm olarak siyasal iktidar hemen biz kaldıralım bu molozları, herhalde görüntüden hoşlanmadıkları için, arkasından da yeni binalar yapalım gibi bir eğilim içerisindeler. Ancak bunun birden fazla sakıncası olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi özellikle hasarı tam olarak tespit edebilmek ve delillerin kararmaması için tespit yapılması gerekiyor ama çevre mühendisleri açısından bilimsel anlamda bunların nasıl kaldırılması gerektiği, nasıl imha edilmesi gerektiği ayrı ve ciddi bir sorun bölgeye dair de. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bu moloz meselesi herhalde yepyeni bir sorun Türkiye açısından bu çapta bir yıkımdan sonra.
Evet, yani mesela Marmara depreminde sadece aklımızda bir şey oluşsun diye söylüyorum. 13 milyon ton afiyat atığın enkazın ortaya çıktığı ifade ediliyordu. Ki burada çok daha geniş bir coğrafyada, daha fazla bir nüfus içerisinde maalesef ki daha fazla bir problemle karşı karşıya kalacağız. Ama işin teknik boyutu ya da hani geleceğe yönelik zararlarından önce şunu söylemek istiyorum. Yani hala bir şekilde enkaz altından yaşayan insanların çıkartılabildiği, buna dair küçük de olsa umutların olduğu bir anda, pek çok arama kurtarma ekibinin de ifade ettiği üzere enkaza büyük ekskavatörlerle, işte büyük iş makineleriyle girmek de ne kadar gayri insanidir. Her şeyden önce bunu vurgulamak isterim. Hani bu insanın böyle bir şey söylemesi için herhangi bir meslek disiplininden, bir bilim görgüsünden vesaireye geçmesine de gerek yok sanıyorum. Bunun dışında evet, ortada çok ciddi bir problem var hakikaten. Ve buradaki enkazın bir şekilde kaldırılması gerekiyor. Bu çok doğru. Fakat bunun son derece dikkatli şekilde yapılması gerekiyor. Normal şartlarda yine hükümetin kendi koyduğu kurallar, yani bugünkü hükümet değil de iktidarın diyeyim, 23 yıldır iktidar olanların kendi koyduğu kurallar diyor ki afet yönetim planının içerisinde bu tip işte şeylerin enkazın, hafriyat atığının nereye atılabileceği doğrultusunda bir yer belirlemeniz ve afet yönetim planlarına bunu koymanız gerekir diyor. Şimdi ben Süleyman Soylu'nun 2020 yılında 2019'dan beri harıl harıl çalışıyoruz. İşte Maraş bundan sonra pilot il olacak ve afetin etkilerinin azaltıldığı muhteşem bir örnek ortaya koyacağız diyordu. Üzerinden 3 yıl geçti, hatta 2019'dan beri harıl harıl çalışıyorlarmış, 4 yıl geçti. Ben raporlarına da baktım, maalesef ortada bu hafriyata atacakları bir yeri falan da işaret etmiyorlar. Yani maalesef böyle korkunç bir durum da söz konusu kendi planlarında da. Ama burada biz olan olduğu ve şu anda en sağlıklı şekilde bu işi yönetmeye çalışalım diyelim. Buradan bakmaya çalışacak olursak da öncelikle evet dikkatle bu atıkların alınması gerekiyor. Fakat yine de hani halkımızı, kendi insanımızı, zaten çok acılar içerisinde olan insanımızı daha da büyük bir korkuyla endişeye sevk etmeyelim. Gerçekten çok ciddi bir problem var karşımızda ama bu yönetilebilir bir problem. İnşaat atıklarının içerisinde, yani enkaz atıklarının içerisinde işte dediğimiz gibi plastikler var ya da florasamlar var, işte maalesef ki işte yalıtım malzemesi vesaire olarak kullanılan asbestler var ve bunların hassasiyet yerinden alınması gerekiyor. Fakat bunları yaparken de en azından su kaynaklarına ve tarım arazilerinin olmadığı bir bölge belirlenip geçici depolama alanı olarak buralarının tespit edilip burada en azından toz ve işte çeşitli zararlı partiküllerin insanların solumasını engelleyecek şekilde belki ıslatma vesaire metotlarıyla da beraberce alınarak buraya yerleştirilmesi ve ayrıştırılması gerekiyor. Maalesef dünyadaki bazı büyük çaplı deprem örneklerinde 15-20 yıl sonra bile bu enkazın ayrıştırmasının tamamlanamadığını biliyoruz biz. Fakat yine de en azından bir geçici bölgede enkazın alınmasının ardından bunların ayrıştırılmasının yapılması. Ki burada birkaç konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Bunlar sadece taştan, toprak, yani şeyden, betondan ve demirden oluşmuyor. Aynı zamanda içerisinde maalesef ki hala kurtaramadığımız cenazelerimiz de var. Bunu da akılda tutmak lazım. Ve bunun dışında işte mobilyalar, işte kumaşlar vesaire gibi yangın riski çıkartan şeylerin de var olduğunu hesapta bulundurmak lazım. Dolayısıyla ilk etapta dediğim gibi bu zararlı uçucu partikülleri engellemek için belki ıslatma yöntemiyle bunların bölgeden alınması, belirlenen su kaynakları ve tarım arazilerinin dışındaki bir yere yerleştirilerek burada ayrıştırılması gerekiyor. Ayrıştırıldıktan sonra da maalesef şu soru çok önemli. Bu kadar enkazı, molozu ne yapacağız biz? Bunlar kesinlikle taşıma malzemesi olarak kullanılmamalı. Ama işte yol yapımı vesaire gibi belirli uygulamalarda yolun kendisinde değil ama işte belirli bölgelerinde dolgu malzemesi olarak kullanılabiliyor. Bu doğrultuda belki önümüzdeki dönemde değerlendirilmeli ama şunu söylemek istiyorum. Bir enkazdan kalkıp da ben bundan şu şekilde kâr edeceğim, bunu bu şekilde sürdürülebilir yaparız vesaire yaparız diyenlere de artık bir karnımız tok olsun. Yani bu enkaz hani halkımıza ödetilmiş büyük bir bedel ve bunun üzerinden biz para kazanmak, yeni bir işte döngüsel midir, doğrusal mıdır, her neyse, o ekonomiden değil de halkımızın çıkarına ve sağlığına ön planda tutarak yapmamız gerekiyor. Ve kesin olarak bunu yapabilecek şey de kamucu politikalardır. Yine özel sektör vesaireyle değil de doğrudan doğruya kamu denetiminde bizim bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Doğru kaidelere, kar ve rant için değil de halk sağlığı için ve güvenli bir gelecek için riayet etmemiz gerekiyor.
Şimdi Sedat Bey, Türkiye'de bırakınız herhangi bir iki insanın birine danışmasını, yetkili kurumların, örgütlerin bile birbiriyle konuşmadığı bir yapıdayız. Hele siyasi iktidarın buyurgan ve ben bilirim tavrı Türkiye'de büyük açmaz doğuruyor. Bunun pek çok örneğini verebiliriz. Oysa ki sağlık sorunları, mimari sorunlar, yer bilimine dair sorunlar, depremle ilgili olarak bina sorunları, çevre sorunları büyük bir planlama meselesi aynı zamanda. Bu depremde de gördük ki temiz su ve atık su, yani kirli su meselesi bizim açımızdan önemli bir sorun, bir. İkincisi, yüz ölçümünün çok büyük oluyor olması bize bambaşka bir fatura çıkarttı. Hani depremlere alışıktık ama bu kadar geniş bir coğrafya olduğunu düşünmemiştik. Buradan baktığımızda aslında bir planlama meselesinin Türkiye'nin yeniden gündeminde olması lazım geldi ve bunu tartışmamız lazım geldiğini biliyoruz. İkincisi de sizin gibi bir takım kurumlara kimsenin danışmamış olması bize bir başka kuşkuyu da doğuruyor. Yine bir oldu bittiyle moloz yığınlarının nerede olduğunu bilemeyeceğimiz, arkasından bunun sağlık boyutlarının, işte tarımsal boyutlarının nerede olacağını bilemeyeceğimiz acayip bir durum doğacak gibi geliyor. Bu bağlamda baktığımızda ne yapmak gerekir? Yani nasıl bir yönetim olması en doğrusudur? Söz gelimi şehirleri yeniden inşa etme arayışı var. Öyle bir söylem var. Mesela şehirlerin hem demografik yapısı açısından bunu konuşmamız gerekir. Hem de bu kadar hızlı kent inşa etmenin doğru olmadığı söyleniyor. Siz aynı zamanda çevre sorunları üzerinden de bunu değerlendirmekle yükümlüsünüz. Yöntem ne olmalı ve planlama, koordinasyon meselesi hakkında da görüşlerinizi alabilir miyim?
Yani bir kere her şeyden önce Türkiye'deki tüm şehirleşme Türkiye'nin kalkınmasıyla, kalkınmadan da ne olur, yani hepimizin daha iyi bir hayat yaşaması, daha iyi eğitim alması, daha sağlıklı evlerde yaşaması gibi şeyleri düşünmeyeyim. Yani bir avuç zenginin daha da zengin hale gelmesi, bir avuç işte inşaat ve enerji firmasının, patronunun, ailesinin daha da zengin hale gelmesi için yapılıyordu. Yani bugün gördüğümüz bu kural tanımazlık da, işte yeni binaların, yeni kamu binalarının yıkılması da, altında kaldığımız enkaz da bunların göstergesi. Dolayısıyla her şeyden önce mesele hani sadece bir beceriksizlik değil, aslında bir konuda çok becerikliler. Türkiye'de inşaat firmaları dev bir hale geldi. Bu konuda büyük bir birikim, sermaye birikimi elde ettiler. Ve bugüne kadar olan tek amaçları da buydu. Yani kalkınmaya tamamen enerji ve inşaat sektörü üzerine kurgulamışlardı. Problem bu aslında. Bizim canımızı yakan ya da bugün yaşadığımız tabloyu özetleyen şey bu. Bunun dışındaki hiçbir şey insanların kara cahil olduğundan ya da insanların diğerlerine pek de umursamadığından kaynaklanmıyor. Tamamen odaklandıkları tek mesele olduğunu gösteriyor. Kaldı ki bugün bile hani deprem olduktan sonra bölgeye yeterli müdahalenin yapılamaması, ama hemen ardından hızlı sosyal medya işte kısıtlamalarının olması ya da pek çok işte az önce siz de anlatmıştınız, yardım gönderen arkadaşlarımızı gözaltına aldıkları vesairelerle ilgili bilgiler geçiyordunuz. Ya bunlar bile aslında tüm çabanın yalnızca imajı kurtarmak ve bu birikimi devam ettirmek üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Yani şu bence çarpıcı örneklerden bir tanesi. Bugün depremzedelerin nereye yerleştirileceği bile konuşulurken bununla ilgili işte bizim öğrenci arkadaşlarımıza uzaktan eğitim bileti kesiliyor ve yurtlara, aslında sağlıklı koşullarda olmayan yurtlara buradaki depremzedelerin yerleştirilmesi gerektiği söyleniyor. Halbuki deprem bölgesinin yakınında Antalya'da vesairede, Akdeniz kıyılarında bir sürü sezonun dışında olan otel varken, buraya yerleştirmek son derecede kolayken bu gibi adımlar da atılamıyor. Çok alanımın dışında konuşuyor gibi görünüyorum ama inanın aslında bu bizim alanımızın da temel derdi. Çünkü yapılması gereken şey aslında bu doğrultuda kamucu politikaların yapılması, toplum yararının gözetilmesi, kar için değil insan sağlığı için bunların yapılması. Ve bu doğrultuda hani Türkiye'nin içerisindeki tüm problemler, aslında bugün depremde gördüğümüz şey de, Türkiye'deki kadın düşmanlığı da, LGBT'yi düşmanlığı da, ekoloji düşmanlığı da ve elbette ki işçi emekçi düşmanlığı da aynı beden üzerinde duruyor. Dolayısıyla bizim bundan sonrasını daha iyi bir hale getirebilmemiz için de bu konudaki yaklaşımı değiştirmemiz, kamucu politikaları güçlendirmemiz gerekir. Nasıl olacak yani? Buradaki yapılaşmaya müteahhitlerin kendi çıkarları için yapmasına engellemek, onun yerine halka sağlıklı konutların ulaştırılabilmesi için, yeniden inşanın en sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için de kamu tarafından buradaki tüm altyapı sistemlerinin ve konutların planlanması gerekiyor. Çünkü görüyoruz ki mesele sadece bina değil, binanın koyulduğu yer de, aynı zamanda zemin de, zeminlerin kontrol edilmesi, tarım arazilerinin kontrol edilmesi, su havzalarının kontrol edilmesi, buraların yapılaşmaya kapatılması için, yani ki bunların hepsi rant demek, rant yerine halk sağlığını gözetmek gerekiyor. Türkiye'de bunu yapabilecek mühendisler, uzmanlar çok sayıda var. Biz de bunu yapabiliriz. Yani biz de kendi şubemiz olarak, odamız olarak bunların hepsine sahibiz de. Bir örnek vermek istiyorum. Şu anda bizim TNMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanımız şu anda deprem bölgesinde geziyor ve birkaç tane barajın etrafına, barajın son derecede yakın noktasına bu hafriyat atıklarının atılmaya başlandığını da tespit ediyor. Yani biz sadece kendi bilgi birikimimizde, sözlerimizde değil, mücadelemizde de bu işin bir parçası olacağız. Nasıl ki depremde yaralarımızı halkımızın seferberliği sardıysa, öteki yanda aslında iktidarın neredeyse bir engellemesiyle karşılaşıyor bile olsak, bu seferberliğiyle bunu çözebiliyorsak, bizler de emek meslek örgütleri olarak kendi birikimimizi halkımızın sağlıklı geleceği için, bunun yeniden inşası için koyacağız ve kamucu politikaları desteklemeye çalışacağız. hep beraber bunun için seferber olmamız gerekiyor. Yoksa bunun sonu işte 99 depreminden sonra 2023 ondan sonra da herhangi bir başka bir yer olacak. Bu sarmaldan çıkmak için bizim kesinlikle özel sektörün dışında kamucu politikalara kulak vermeniz, bu doğrultuda bir mücadele geliştirmemiz gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum, uzatmıyorum da umarım ama hani belli bölgelere deprem yardımı gidilemedi deniliyordu. Gerçekten gidilememişti ama ne zaman ki gönüllüler, bizim dostlarımız, işte emek örgütleri vesaire bu bölgelere girebildi, ondan sonra hükümet de aktifleşmek zorunda kaldı. Dolayısıyla yaptığımız hiçbir küçük adımın, hiçbir adımı küçümsemeyelim. Attığımız her mücadelenin bir karşılığı olduğunu bilelim. Ama bu büyük kayıptan sonra artık geleceğimizi kendimizin kurmasının zamanı geldi diye düşünüyorum. Kamucu politikaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
Çok teşekkür ediyorum. Çevre Mühendisliği Odası İstanbul Şubesi'nden Sayın Sedat Düren Bey'le görüşmüş olduk. Şimdi hemen bir sinyal alalım. Jingle. Arkasından güzel bir şarkı da girsin. Bu kederimizi de içinde barındıran bir şarkı alalım. Sonra da devam edeceğiz.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Dostlar, yolcu yolunda gerekteyiz. Birazdan Profesör Doktor Oğuz Oyan'a bağlanacağız ama önce İlkay Akkaya'dan şu Urfa türküsünü biraz dinleyelim. Yüreğimiz dağlanırken kederimizi paylaşalım. Dostlar, Urfa türküsünü biraz daha dinleyeceğiz ve birkaç dakika içerisinde Profesör Doktor Sayın Oğuz Oyan hocamızla konuşacağız. işte yolcu yolunda gerek dostları Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda dün akşam bir yardım kampanyası yapıldı. Kampanyanın neresinden bakarsanız bakın ilginç olduğunu göreceksiniz. Çünkü kampanyaya Türkiye'deki bütün medya kuruluşları katılmak zorundaydı ve katıldılar. Ve bu medya kuruluşlarından Türkiye'deki bütün yardımseverlerin katkı yapabileceği söylendi. Ancak yardım saatleri başlandıktan sonra, yardım saatlerine girildikten sonra ilginç bir takım veriler ortaya çıktı. Benim aşağı yukarı yaptığım değerlendirmeye göre %90 yardımı kamu kuruluşlarının yaptığını gördük. Yani başka türlü söylersek eğer yardım yapan kamu kuruluşları, yani hepimizin parasını üzerinde bizim adımızda tasarrufta bulunan insanlar bağış yaparak ortaya çıktılar. Bunun en ilginci de Merkez Bankası'nın birincilikle en çok yardımı yapan olup 30 milyar lira ile bir gövde gösterisi yapmış oldu. Ben hayatımda Merkez Bankası'nın herhangi bir yere bu şekilde para bağışladığını ne duydum ne de herhangi birisinden böyle bir bilgi edindim. Herhangi bir yerde de rastladım. İşte buradan hareketle aslında kamunun bu kadar büyük kaynaklarını, yani kamunun olan kaynakları yine ekrandan insanlara anlatıyor olmanın tuhaflığı üzerinden bunun iktisadi olarak ne anlama geldiğini de bir taraftan konuşmak adına Sayın Profesör Doktor Oğuz Oyan Hoca ile görüşmek istedik. Oğuz Hocam merhaba.
Merhaba Enver Aysever, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyorum hocam. Dün gerçekten çok yadırgadığım bir tabloyla karşılaştık. Yani %90 civarında kamunun parası kamuya bağışlandı. İlk maddeden başlamak istiyorum. Daha sonra detaylandırırız. Merkez Bankası'nın görevi nedir? Başka türlü söylersek Merkez Bankası ihtiyat akçesini bile tüketmiş, eksi 50 milyar dolar civarında bir şeyde bataklık, evet bataklık içerisinde olduğu bir dönemde ve Türkiye'de bir deflasyon mu denir ona artık, sürekli enflasyon mu, hiper enflasyon mu, nedense densin öyle olunan bir dönemde ve anlaşılan o ki sürekli para basma ihtiyacı olan bir dönemde kimin parasını kime verdi anlamadık gitti. Bir kere bunu siz hiç bilim içinden gelen birisi olarak hiç böyle bir tablo daha önce hayatınızda duydunuz mu, gördünüz mü? Biz dün ne yaşadık Allah aşkına?
İşte aslında Merkez Bankası için olan sorun diğer kamu bankaları için de var. Şimdi hukuki açıdan bir dayanaksızlık sorunu var ortada. Çünkü bakın kamu kuruluşları, ki bunların Merkez Bankası ve diğer bankalar kanunla kuruluyorlar. Kanunları var yani. Bunların kanunlarında gelirleri arasında bağış kalemine yer verilir. Yani böyle bir bağış olacağından değil ama bir gün hani olursa uygunda şey yapmayalım, yani dışlamayalım diye bir genellikle işlerliği olmayan bir gelir türü olarak bağış kalemine yer verilir. Ama kamu kuruluşlarının giderleri bütçeleriyle sınırlıdır ve gider unsurları arasında bağış kalemine yer verilmez. Yani hiçbir kamu kuruluşunda Merkez Bankası ve diğer bankalar yani giderler arasında bağışlar hadi bir kalemi göremezsiniz. Böyle bir şey yok yani. Kanuni değil. Dolayısıyla şimdi bu aktarmaları nasıl gösterileceği de ayrı bir problem. Yani kamu kuruluşları arasında bir transfer bu. Bunu bir transfer biçimde ama bunu bağışta yazmaları diye mümkün değil. Muhtemelen yardım diyecekler, destek diyecekler, bir şey diyecekler ama böyle bir tuhaflık var bir kere. Geneli için var, onu söyleyelim. Şimdi Merkez Bankası 30 milyar lirayı nasıl bağışlıyor? Bir kere Merkez Bankası bu parayı nereden buluyor? Şimdi Merkez Bankası iki şekilde bütçe içine kadar transfer yaptı. Biri bildiğimiz karların transferi. Bir de hiç alışık olmadığı biçimde 2 sene önce ihtiyat akçesini de transfer ettiler hazineye. Yani bütçeye. Yani iktidar sıkıştıkça hatta şunu yaptı. Normalde Merkez Bankası'nın bilançosu yayınlanır işte Mart itibar. Nisan'da toplanır işte Merkez Bankası Genel Kurulu ve orada hazineye aktarılacak şey, eğer karlıysa aktarılacak miktar belli olur. Bu arada şunu da söyleyelim. Merkez Bankası'nın karlarına önce bir kurumlar vergisi alınır. Diğer bankalarda da öyle. Önce bir kurumlar vergisi alırsınız. Ondan sonra geriye kalan karlarını da hazineye aktarırsınız. Bu da tabii genel kurul kararıyla oluyor. Şimdi Merkez Bankası'nın bu karlarını Nisan'dan önce toplamak için şöyle bir şey yaptılar. 2019'dan beri bunu işletiyorlar. Yani biz bunu Ocak'ta alalım. Yani niye bekleyelim insanı? Ocak'ta alalım. Avans olarak alalım. Haydi bakıyorlar aşağı yukarı ne kadar karı olur bu Merkez Bankası'nda. Biz bunu işte büyük ölümü şimdiden Ocak ayında sana söyleyelim ki yıla bütçe dengeleri bakımından iyi bir giriş yapalım vesaire. Ya da o sırada seçim varsa ona tahsis edelim vesaire. Şimdi böyle bir tuhaf uygulamayı yapıyorlardı ama şimdi eğer Merkez Bankası gelirlerinden 30 milyar yani diyelim ki Merkez Bankası'nın 2022 karıydı. Bu 2022 karıysa bir kere bu kar üzerinden kurumlar vergisi ödeyerek bunu zaten hazineye aktarmak zorunda. Şimdi ne yapmış oluyor Merkez Bankası? Bu parayı AFAD'a. AFAD nedir? Ona bakalım. AFAD nedir? AFAD İçişleri Bakanlığı'nda bir daire başkanlığıdır. Yani AFAD bağımsız bir kuruluş değil, şey bile değil. Yani bir banka gibi, bir ne bileyim bir Ziraat Bankası gibi anonim şirket statüsünde falan da değil. Bir dernek statüsünde değil. AFAD bir şeydir, daire başkanlığıdır. Peki bu AFAD'ın adına verilen hesap nasıl bir hesap? Bu hesap şey olamaz. Yani mesela eskiden afet fonu vardı, afet fonunun bir hesabı vardı. Buraya bağış yapılabiliyor ama bu tasfiye edildi. Tasfiye edildi. Şimdi bağışlar dolayısıyla AFAD'ın verdiği numara, Ziraat Bankası vesaire işte verdiği bağış hesap numaraları, banka hesap numaraları aslında İçişleri Bakanlığı'nın bir özel hesabı olması gerekiyor. Yani daire başkanlığının bir hesabından ziyade bir İçişleri Bakanlığı özel hesabı. Özel hesap dediğim şu, adına fon denilmeyen bir fon türüdür bu. Yani özel hesap biçimde olmalı ve bunların da denetimi düzenlenmemiş durumda. Dolayısıyla biz buraya yatırılan paraların nasıl harcanacağını da şeffaf biçimde izleyebileceğiz. Bunu bir kere buradan belirtmiş olalım. Yani dolayısıyla bir transfer söz konusu. Yani
hocam. Hocam affedersiniz. Burayı biraz derinleştirmek açısından yani siz bir transfer var diyorsunuz. Üstelik de tuhaf bir transfer bu. Yani banka gibi, Merkez Bankası gibi kanunu olan, sınırları belli olan bir yerden neredeyse bir müdürlük kıvamında olan, belki öyle bile değil bilemiyorum. Oraya bir geçiş yapılacak ve bu paranın denetlenmesi de nasıl olacağı belli değil diyorsunuz. Ama ben önce işin şu tarafını sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın parası yoksa para basar. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda ne kadar para basılıyor bilmiyorum. Ancak dövizin içinde bulunduğu tabloya baktığımız zaman, öte taraftan Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi çıkışsızlığa da baktığımız zaman bir tahminde bulunulabilir. Bu 30 milyar lirayı sizce para basarak falan mı sağlayacak Merkez Bankası? Bir de bu kadar büyük açığı olan ve hani bağış dediğimiz zaman bağışın halktan başka bir kaynaktan yaratılması gerekirken zaten devletin kendi kaynağını bir cebinden diğer cebine aktarması türünde bir değerlendirmenin akli bir açıklaması var mı?
Yani bu bir göz boyama, bu bir operasyon, bu bir algı operasyonu. İşte 114 milyar dün akşam itibariyle rakam bilmiyorum 115 milyara yakın toplanıp bunun da eğer bilmem 84 milyarını kamu kurumları ya da kamu denetimli kurumlar yapıyorsa ve yani burada bir şey var bir kere. Yani kamuoyuna bakın şey devlet elini taşın altına soktu. Hadi bakalım sizler de şey yapın. Ama en büyük şeyi istimi buradan kamu gene sağlıyor ve çok büyük şey yani bunu hazineden normal olarak yapsalar yani hazine desek ki kardeşim ben 80 küsür milyar hemen buraya kaynak aktarıyorum dese etkisi bu kadar olmaz diye düşünüyorlar. Diyorlar ki bu tür kuruluşlardan böyle gibi bakın ne kadar biz devlet yapıyor hazineden var artı bunlar var. ne kadar şeyini düşünen, yurttaşını, vatandaşını düşünen şeyler, yapılar var bu ülkede, bunları bize kurduk falan diye. Tabii hepsi bir de tuhaf bir şey. Bu Merkez Bankası dışında bütün kuruluşlar aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu bünyesindeler. Yani Türkiye Varlık Fonu'nun peki başında kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Yani bir de böyle bir tuhaflığı var. Yani şimdi şunu söyleyelim, Merkez Bankası para basarak mı yapar? Bir kere şöyle bir şeyi söyleyeyim. Yani Merkez Bankası döviz açığı, yani Türkiye'nin döviz rezervleri, net rezervleri eksi bilmem 50 küsur milyarda olmasına rağmen Merkez Bankası karlı olabilir. İkisi birbirinden ayrı şeyler. Çünkü Merkez Bankası'nın bilançosunu döviz rezervleri üzerinden okuyamıyoruz. Merkez Bankası'nın kendi bilanço kayıtları, hesapları var. Ona göre karlı ya da zararlı olabiliyor. Merkez Bankası Türkiye'de son yıllarda genelde karlı, bu döviz alım satımları meselesinde zarar etmiyor, kar ediyor. Dolayısıyla da oradan hazineye bir transfer yapıyor. Şimdi bu 30 milyarı böyle aktarmakla hazine yapacağı transferi bir kere şey yapmış, kapatmış. Yani onun belki büyük bölümünü böylece yapmayacak duruma kendisini getiriyor. Para basmasa bile elindeki yani diyelim bunun hepsi kar olsun, 30 milyarlık bir kar elde edecek olsun 2022'de hazineye sıfır transfer yapmış olacak. Nereye transfer yapmış olacak hazine yerine? Bir daire başkanlığına, İçişleri Bakanlığı'nda. Yani bu çok tuhaf bir mekanizma. Yani bunu yapacaksa ödenek aktarması yoluyla şeyin kendisi yapar. Maliye Bakanlığı'nın kendisi yapar. Ödenek aktarır böyle bir durumda. AFAD'ın bulunduğu, yani İçişleri Bakanlığı'nın o dairesinde bir aktarma yapar. Dolayısıyla burada dolaylı şeyler var. Tuhaf ilişkiler var. Merkez Bankası para basarak şey yapar. Merkez Bankası aslında bu 30 milyarın ötesinde banknot aktarmasını çalıştırıyor. Onun bir kere adını koyalım. 30 milyar çok hafif kalır. Yani hem seçim ekonomisi bağlamında hem onun dışında Merkez Bankası ciddi anlamda Türkiye'de karşılıksız para basan bir kurum haline gelmiştir. Ve 30 milyar çok çerez kalır bu bütünün yanında. Yani bunun kendi kaynaklarını aktarıyor olması ihtimali vardır. Vardır ama ne olacak ki? Yani buradan sonuçta hazineyi mahrum ediyorsun kar transferlerinde. Yani böyle bir şey olmaz. Yani bu bir aldatmaca. Bu aldatmacaya kanmamak lazım. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Bakınız daha Aralık ayında 3 kamu bankasına, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Banka hazine 20'şer milyar lira para aktardı. Yani 60 milyar lira aktardı. Şimdi bu 3 bankadan Ziraat Katılım üzerinden yapılan 1 milyarlık bağışla katarsa 21 Ziraat'tan, Vakıf'tan 12, Halk Bank'tan 7 olmak üzere 40 milyar lira bu AFAD hesabına para aktarırdı. Yani Aralık ayında siz 60 milyar lira bu 3 bankaya veriyorsunuz ve Şubat ayında 40 milyar geri alıyorsunuz. Yani bu nasıl bir şey, ilişki? Yani o bankalar bu durumda şu soruyu sorar. Demek ki o bankaların buna ihtiyacı yokmuş. Birinci seçenek. İkinci seçenek, ha, o ihtiyaçları vardı, o bankaları kullanıyorsunuz çünkü siz kendi politik emelleriniz için. Şimdi böyle bir geri dönüş yapıyorsunuz ama muhtemelen önümüzdeki aylarda yeniden bu bankalara sessiz sedasız hazineden kaynak aktaracaksınız. Ama şimdilik bunu böyle uygun gördünüz. Bu bankalardan da kaynak aktarılmasını deprem için uygun gördünüz. Çünkü bu bankalar sonuçta halkla çok yakın ilişkiler içinde olduğu için bütün bankalar gibi biraz burada sosyal zorunluluk gibi de bunu göstermek istiyorsunuz. Ama bir tuhaflık var dediğim gibi. Yani mesela Ziraat Bankası 20 milyar almış şeyden, hazineden Aralık ayında. Şimdi 20+1, 21 milyar devrediyor hazineye. Bu nasıl bir ilişki biçimi? Yani bütün bu soruları sormak gerekir.
Sayın Oğuz Oyan.
Bir şey daha söyleyeceğim tabii bu arada. Buyurun. Önemli bir şey var. Bugün için önemli bir gelişme var. Şimdi özel şirketler arasından bu hem halk görüşmeler hem de şeydir. Yani bu tür şeyleri matrahtan, vergi matrağından düşerler biliyorsun. Dolayısıyla verdiklerinden gerçek anlamda daha az bir yük altına girmiş olurlar. Ama bir başka şey daha, acaba var mı yok mu? Yani bu bağışlarla devletten kamu ihalesi almak arasında ya da belirli teşvikler almak arasında ilişkiler var mıdır sorusunu sorma hakkına sahibiz. Ve bu hakkı öylesine sahibiz ki bugün bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bugün yayınlanması bakımından manidar, bir başka şehirle ilişkiyi kurmak aslında manidar. Aslında bu tam bir şeydir, haber değeri olan, yani spot başlıktır bu. O da şu, şimdi Cengiz Holding ilk önce 500 milyar lira bağışladı biliyorsun. Arkasından buna 2,5 milyar daha ekledi ve bağışını 3 milyara çıkardı Cengiz Holding. Yani bu ikinci operasyonu acaba niye yapmıştı? Bu cömertlik nereden geliyordu? Bugün çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi tam da Cengiz Holding'e bir teşvik kararnamesi. Ve burada da ilginç bir şekilde 3 milyarlık bir yatırım var bu holdingin ve inanılmaz şeyler var, teşvikler var. Yani gümrük vergisi muafiyeti, KDV, istinad KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi, işveren listesi desteği, nitelikli personel desteği, ne biliyor musun? Asgari ücretin 20 katına kadar ücret alanların da destek veriyor. 20 katı, yani asgari ücret bürütünün 20 katı, müthiş bir şeyden bahsediyoruz. Nitelikli personel, yani yurt dışından şey getirebiliriz. Mühendis getirip çalıştırabilirsiniz. Bu yani bu Seydişehir için verilen şey, destek. Yani aynı gün bu vatandaşın bağışını arttırdığı gün böyle bir teşvik şeyinin çıkmasına bağlı olarak bu arttırdığı anlaşılıyor. Çok ahbap çavuş ilişkileri burada yürüyor. Yani bu da özel bir haber değeri olduğu için burada aktarmak istedim.
Sayın Hocam, Sayın Oğuz Oyan, şimdi dünden aklımızda kalan bir diğer acayiplik de tasarruf mevduatı sigorta fonunun bağışta bulunması. Genellikle tasarruf mevduatı sigorta fonu topluma karşı görevlerini yerine getiremediği için batık olarak görülen şirketlerin devlet yönetimine alınması ve zararın giderilmesi için artık onun ya yeniden satılması ya işletilmesi gibi algılanan bir yapı. Dolayısıyla biz tasarruf mevduatı sigorta fonunun kendisinin zaten yardıma muhtaç, değer yaratmak için kullanılması gereken bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Mesela oradan da bir şey var, yardım var. Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Bu bir. Bir diğeri, vergi borcu silinmiş bir şirketin, 300 milyon vergi borcu silinmiş bir şirketin 150 milyon lira bağış yaptığı örneği var. Yani aslında siz karşınızdaki insana, şirkete o kadar büyük bir iyilik yapıyorsunuz ki bu yaptığınız iyiliğin yarısını size ödeyerek sanki borcunu ödüyormuş gibi, yani yalandan bir ilişki biçimi geliştirmiş oluyor. Bu meselelerde nasıl bakmak gerekir? Yani 300 milyon lira halkın parasından, halk için toplanacak olan vergiden vazgeçme hakkını kim nasıl buluyor kendisinde? Bu önemli bir sorun. Tasarruf mevduatı sigorta fonu gibi bir yapının bağışçı hale gelmesi ayrı bir sorun. Bu nasıl değerlendirilmeli?
Yani ikinci örnek, yani işte 300 milyon bilmem borcu silinip de 150 milyon şeye bağlanması, bu biraz önce verdiğim Cengiz Holding'e yapılan bu teşvikle, yani teşviğin de zamanlaması önemli, tam da 16 Şubat. Bununla aynı şey bağlamda bir örnek. Bunu zaten bir takım belediyelerin yaptığını da biliyoruz. Yani hani şöyle yaparlar. Yani kardeşim, ben sana şu inşaatı veriyorum, sen de bana şuraya park, bahçe, bilmem ne yapacaksın gibi. Burada da ben senin 300 milyon borcunu siliyorum, sen de bana 150 milyon bu şeye bağış yapacaksın şeye. Yani herkes kazanıyor. Yani o bağış yapan şirket otomatikman 150 milyon kazanıyor. Üstelik bu 150 milyon bağış vergiden düştüğü için onun da gerçek maliyeti 150 milyon olmuyor. Yani 200 milyon üzerinde şirket kazançta bu durumda. Devlet de ne yapmış oluyor? Bak işte, ben şirketlere böyle bağışlar yaptırabiliyorum. TMSF meselesi şöyle. TMSF, yani tasarruf mevduat sigorta fonu adı üstünde bir fon. Bu tasarruf mevduat sahiplerini korumak için çıkarılmış bir fondur. Yani esas olarak ticari mevduatları ve tasarruf mevduatlarını, sıradan mevduat sahibi vatandaşları korumak için, yani banka batar, şu olur, bu olur, ya da şöyle diyemez, belli ödeme güçlüğüne düşer, onların şeylerini, mevduatlarını korumak için çıkarılmıştır, uygulamadır. Yani bu şeyini, fonksiyonu çok iyi yerine getirilmediğini biliyoruz. SMSF Türkiye'de işte 90 sonlarında, 2000 başlarında batan bankaları, ki bu bankaların birçoğu daha önce devlet bankası olup da özelleştirilen ve içi boşaltılan bankalardı, bunları geri aldı. Ondan sonra bunları tekrar bilançolarını düzeltti, yeniden sattı vesaire. Ya da şirketlerin, yani o bankaları yöneten şirket sahiplerinin ve belli gayrimenkullerine ya da servetlerine el koydu. Bunları fabrikalarına, bunları pazarladı. Türkiye'de MSF 10 milyar dolar civarında bir özelleştirme bu bağlamda yapmış ve bir kuruluş haline geldi. Yani şeyde, özelleşme idaresi başkanlığından sonra ikinci büyük özelleşme yapan kuruluş oldu. Dolayısıyla çok önemli fonlar elinden geçip geçti bu 2000'li yıllarda. TMSF için 2 milyarlık bir şey bağış yapmış gözüküyor. Bunu yapabilecek kapasitesi var mı? Vardır. Ne olacak? Ama işi bu mudur? Değildir. Onun işi tasarruf mevduatı sahiplerini korumaktır.
Hocam evet. Orada şunu söylemek istiyorum. Biz burada bu kurumların yaptığı bağışların rakamı ve bu rakamların ihtiyaç sahiplerine zaten ulaşmasını tartışmıyoruz. Bağış yapanın bir popülizmin tarafı olmasını tartışıyoruz. Çünkü eğer zaten bu rakamı, yani az önce sizinle konuştuğumuz bu rakamın, bağışın %90'ını kamu yapıyorsa, bunu zaten kimseye göstermez. Kendi kaynağından yapar. Bunun adı da bağış olmaz. Kamu görevi olur, biter. Yani burada bir bağış denecek tablo yok. Zaten Türkiye 10 şehri, 12 milyon ila 15 milyon insanın hayatının neredeyse karardığı bir yapı üzerinden, Allah aşkına, yani televizyonda böyle bir gövde gösterisi yapmaya gerek var mı? Tabii ki tasarruf mevduatı sigorta fonu 2 milyar da yapar, 5 milyar da yapar. Evet. Ama eleştirdiğimiz şey başka herhalde. Yani bunu dinleyicilerimiz anlasın diye söyledim tekrar.
Aynı şeyi söylüyoruz tabii.
Evet. Hocam buyurun, siz bitirin, bir soru daha soracağım size.
Dinliyorum.
Hocam, benim bu süreçte kavramakta güçlük çektiğim bir diğer mesele de şu. Türkiye'de bir cezasızlık sorunu var. Bu cezasızlık sorununda bir hukuken, yani gerçekten suç işlemiş olduğu için insanlara ceza verilmesi lazım geliyor. Ama bu cezasızlık hüküm sürüyor. Bir de ahlaki olarak böyle bir sorun da var. Bunu daha önce biliyorsunuz bir elektrik şebekelerinin özelleştirilmesiyle birlikte hiçbir altyapı yenilenmesi, değerlendirilmesi yapılmaksızın işte bu özelleştirme yapıldı ve insanlar geçen sene kışın ortasında karanlık altında kaldılar. GSM operatörleri çok büyük para kazanan şirketler. Borsaya açıklar, herkesin büyük paralar ödediği bu yapı depremde belki de insan hayatının kurtulması için en kritik yerde ve anda yoktular. Ama dün kendilerini temizlemeye kalkıp bazıları, onlar da bağış yaptılar. Bir, sizce işlevini yerine getirmeyen ve kamusal önemi olan bu kurumlara dair devlet nasıl bir tutum takınmalı? İki, bu bağışlarla bir halkla ilişkiler çalışmasına giren bu kurumlara karşı yurttaş nasıl bir tutum takınmalı? Bu konudaki hem iktisatçı hem siyasetçi olarak görüşünüzü merak ediyorum.
Yani bir kere kamu kurumları açısından söyleyeyim. Birçok kamu kurumu işlevsizleştirildi. Bundan arası başında da Kızılay geliyor. Yani AFAD zaten görevini yapamaz durumda bir kurum. Yani personel sayısı itibariyle, niteliği itibariyle. Ama Kızılay'a bakıyorsunuz, sahada yok ama reklamlar bol bol. O da bağış topluyor bu arada. Bunun dışında birçok özel kuruluş, yani milletin, yani sırtından geçinen birçok kuruluş şimdi ya da işte devlete olan borçlarını ödemeyen, vergisi ödemeyen, bilmem ne falan, edimlerini yerine getirmeyen, şimdi burada bağışçı gözükerek kendine bir toplumsal meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Bunu esas olarak da siyasi meşruiyet, yani iktidarın gözünde bir yerlerde olabilmek için de bu yarış olabiliyor. Tabii yani bütün bu bağışlar için hepsini şey yapmıyorum. Bunların arasında tabii çok iyi niyetli, masum birçok bağışçı var ama onların tabii bağış tutarları daha sembolik, yani milyon düzeyinde bile olsa. Yani 1 milyon bağışlasınız ne olacak? Bütün bu toplam içinde Yani örneğin işte dün akşam itibariyle 84 milyar diyoruz. 1 milyon bunun içinde çok fazla bir şey ifade. Yani bu tür bağış yapanlar da var tabii. Daha sembolik miktarlarda. Yani Türkiye bir şey. Tüm bu kurumlar yani bir kere devlet yapısındaki bir idari yapılanmayı yeniden tasarlamak zorunda. Çünkü bütün bu kurumsal yapısını yeniden düşünmek ve tasarlamak zorunda. Çünkü yani görüldü ki bırakalım şeyi afet dönemleri normal zamanlarda bile işlevlerini yerine getiremeyen kurumlar afet anlarında tabii doğal olarak işlevlerini getiremiyorlar. Şimdi normal zamanda bunu yapamıyorlar. Bu kadar büyük bir afet olunca da tamamen aciz olup şimdi de topu işte aslın afeti. Evet aslın afeti ama aynı zamanda aslın felaketi bu ama Türkiye'de asrın felaketi mevcut iktidar. Yani mevcut iktidar asrın felaketi olmasaydı bu asrın felaketi yani depremin yıkıcılığı gene olur ama bu kadar yıkmaz. Ne mal olarak yıkar ne bu kadar insanı öldürürdü. Dolayısıyla yani asrın felaketi bir siyasi iktidarla karşı karşıya. Bütün kurumların içini oydu. İşlevsiz hale getirdi. Dolayısıyla çok şey bir durum var. Bakın şimdi işlevini yapan kuruluşlara saldırıyor. Ahbap denen bir şey var. Üstelik AFAD'la da protokolü olan. Şimdi onun etrafındaki çemberi daraltarak şunu yapmaya çalışıyorlar. AFAD'a gelmiş bağışları biz nasıl el koyarız? Şeyini yapmak üzereler. Hazırlığını yapmak üzereler. Bunu daha önce İstanbul Büyükşehir'e yaptılar. Şimdi Ahbap üzerinden, bu dernek üzerinden ki Türkiye'de güvenilir tek yani tek değil belki ama en önemli şeylerden, mecralardan biri olarak gözüküyor. Yurt dışından da bağlantıları olan. Şimdi buna gelen şeylere nasıl el koyarız hesabını yapan kötücül bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız.
Hocam, sorularımdan bir diğeri. Garip bir tablo var. Türkiye bu kadar büyük bir felaketi yaşıyor. Fakat okuduğumuz haberlerde hep borsa şahlandı diyorlar. Borsanın şahlanması ne anlama geliyor? Yani ülke bu kadar sorunlu bir durumdayken borsanın şahlanması hangi denklemi, hangi ilişki ağını bize gösterir? Bu konuda ne söyleyeceksiniz?
Şimdi borsada çok çuvalladılar, tökezlediler 6 Şubat'ta borsayı kapatmayarak. Büyük spekülasyonlara kapı açtılar. Ve şey yani burada çok kötü bir puan aldılar. Eksi puan aldılar yani. Şimdi onu telafi etmek için borsanın açılışında işte bugün itibariyle yapınca şey bir takım önlemler aldılar açmadan önce. Yani kuvvetli dün açıldı pardon borsa düzeltiyorum. Bir takım önlemler aldılar. Borsada büyük bir çöküntüyle gene karşılaşılmasın diye. Çünkü şeyden biliyoruz 99 depreminden sonra borsa hemen kapatıldı doğru bir şekilde. Açıldığında ama işte anlamda %10'a varan %9'luk bir kaybı olmuştu. Arkasından ama toparlanmıştı bir hafta içinde. Eski deprem öncesi yerlerine gelmişti. Şimdi bunlar ilk başta kapatmayarak büyük fire verdiler. Birçok küçük yatırımcının adeta tokatlanmasına neden oldular. Şimdi bunu nasıl önleriz? İki tane önemli önlem aldılar. Bunlardan bir tanesi şuydu. Bu bireysel emek sistemi var biliyorsunuz. Burada devlet katkısı olan fonlar bunlar. Burada bu fonların asgari %10 hisse senedi tutmaları ellerinde öngörülüyordu. Bunu %30'a çıkardılar. Yani birdenbire bu fonlar ve emeklilik fonları %10 değil %30'luk bir hisse senedi tutma durumuyla karşı karşıya kalınca borsaya hücum ettiler. Yani borsada ilave bir 8-10 milyarlık bir talep yarattılar daha ilk günden itibaren. Tabii buraya nereden geldi bu para? Boştan yani yokluktan gelmedi. Genellikle tahvil tutanlar yani tahvil tutuyordu bu bireysel emeklilik fonu. Tahvilleri satarak kime satıyorlar? Merkez Bankası'na. Yani Merkez Bankası bunu alırken de ne yapmış oluyor? Para basmış oluyor. Teminki konuya geldik. Dolayısıyla enflasyonist etkisi var. Merkez Bankası Merkez Bankası bu tahvilleri aldı. 8-10 milyar lira para bastı yani. Bu fonlarda geldiler. Borsada alıcı oldular. Birinci şeyi buydu. Mekanizma buydu. İkinci mekanizma şuydu. Şirketler, borsada işlem gören şirketler kendi hisse alımlarında stopaj vergisi uyguluyorlar %15. Şimdi yani çok da spekülasyon kendi hisseleri üzerine yapmasınlar diyelim. Bunu sıfıra indirdiler. %15'i sıfıra. Yani almayacağız vergi. O zaman şirketler büyük ölçüde alıcı olarak borsayı akıl ettiler. Kendi hisselerini almak üzere. 22 milyar liralık buradan da bir fon girdi borsaya. Yani iki tane operasyon yapmış oldular. İyi de yani bu yani daha önceki şeyi kapatmıyor. Yani 6 Şubat'tan itibaren yaşanan rezaleti örten bir şey değil. Bunun da maliyetleri var. Yani sen şirketlerden %15 stopaj vergisi, gelir vergisi stopajını almayınca hazine gelir kaybediyor değil mi? Öbür tarafta da işte devlet tahvillerini elden çıkarıp hisse senedine yönelmesine razı oluyorsun. Sırf aman borsa çöküp de görüntüyü iyice yani enseyi karartmayalım, görüntüyü bozmayalım politikası. Maliyetleri var. Yani sıfır maliyeti olan şeyler değil bunlar. Ama ne yapmış oldular? Aa bak borsa bir günde dün itibariyle %9.98 attı. Bugün de %2.5 civarında galiba attı. İşte bakın biz böyle güzel yönetiriz falan şeyleri. Bunlar hepsi üzülüp teselli.
Peki hocam, Sayın Oğuz Ayan'la konuşuyoruz bu arada. Radyo Sputnik dinleyicileri yolcu yolunda gerekti. Hocam biraz da siyasal boyutuyla meseleyi ilişkilendirmemiz gerekiyor. 18 Şubat'ta Millet İttifakı bir toplantı gerçekleştirecek. Bence zamanlaması doğru. Sahaya çıkıldı, olup biten görüldü. Türkiye'nin seçime gitmesi bağlamındaki irade ortaya kondu. Kılıçdaroğlu çok sert ve yüksek perdeden değerlendirmeler de yaptı. Ve nihayetinde sürecin işlemesi yönünde bir tutum takınılıyor. Cumartesi günü deprem gündemiyle özel bir toplantı yapacağız dediler. Tabii deprem gündemiyle bir toplantı yapacağız demek şu anlama geliyor. Deprem eksenli konuşacağız ama nihayetinde muhalefetin deprem konusunda yapabileceklerinden bir tanesi eleştiridir. Onu yaptı. Esas olarak önümüzde bir seçim olması için ülkeye bir vaatte bulunması gerekir. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun düşük tonda ya da kısmi olarak da olsa geçmişte neoliberalizm yıkımdır, bir felakettir tezi bu depremle birlikte artık elle tutulur, gözle görülür bir hale geldi. Dolayısıyla masadakiler de mecburen daha kamucu bir tavır almak durumunda kalacak. Bir, bu konuda ne düşünürsünüz? Masa bu bağlamda size nasıl bir değerlendirme yapar? Çünkü neoliberal tezleri destekleyen örneğin Babacan gibi isimler var. Örneğin Akşener'in kurmayları falan böyle. Ama bir diğer mevzu da şu, topluma bir şey vaat etmeniz gerekirken daha önce daha iyi bir Türkiye vaat etmeniz yetiyor. Şimdi iyice yıkılmış, kelimenin anlamıyla da yıkılmış olan, yani 10 şehirde neredeyse 15 milyon insanın doğrudan 85 milyonun tamamen etkilendiği bir yıkım karşısında bir de plan ortaya koymak gerekiyor. Ben açıkçası Cumhurbaşkanı adayının daha da elzem olduğunu düşünüyorum açıklanmasının. Çünkü aday hem güven verecek hem de Türkiye'yi nasıl buradan çıkartacağını anlatması gerekecek. Yani siyaset konuşmanın tam zamanı diyen Kılıçdaroğlu'na katılıyorum. Buradan bakarsak bu neoliberalizm eleştirisi masanın konusu olur mu? Bir. İkincisi adayın zamanlaması ve size göre vaatleri, yani bu yıkımdan çıkma vaatleri toplumu bir planlı ekonomiye taşıma vesaire umudu ortaya çıkar mı?
Yani bu toplantıda bir neoliberalizm tartışmasının ortaya çıkacağını hiç sanmıyorum. Yani bu konuda ben CHP içinde de tartışıldığını sanmıyorum. Şimdi şeyi söylemek başka, neoliberalizm yıkımdır demek başka. Bu da alternatif politikalar geliştirmek başka şeyler. Yani CHP lideri bunu söyledi ama içini dolduracak CHP içinde herhangi bir çalışma yapıldığını duymuş değiliz. Nitekim zaten Millet İttifakı içinde çıkan programda yani ortak mutabakat metni diyelim böyle bir şey öngörmemize imkan vermiyor. Dolayısıyla yani bu böyle bir şey hele bu deprem gündeminde falan asla gündeme gelmez. Bu konuda umutlu olacak bir şey yok. Ben CHP'nin içinde de ekonomi yönetim bağlamında neoliberal politikalara oldukça bağlı bir ekip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradan çok umutlu olacak bir şey yok. Ama daha planlı bir şey oldu. Yani bir stratejik planlamadan bahsediyoruz zaten bu tabakat metni. Planlamanın öneminin daha da ortaya çıktığı, daha kamucu bir iktidarın gereğinin ortaya çıktığı depremde bir kez daha görüldü. Belki vurgu biraz daha buraya yapılır. Belki değil, yapılmak zorunda aslında. Umarım bu zorunluluk yeterince fark edilir. Bu konuda adım atılır. Yani sizin dediğiniz gibi biz enkaz bırakacaklar diyorduk mecazi anlamda, ama gerçek anlamda bir enkaz bırakarak gidecek gözüküyorlar. Umarım da giderler tabii, yani bu seçim konusundaki bu spekülasyonlara da bir son vererek seçimleri zamanında yapmak gerekiyor.
Sayın Hocam, çok değerli hocamız, bize sıklıkla bağlanan ve destek veren Sosyalist Güç Birliği çağrıcılarından olan, benim de içinde bulunduğum o yapının çağrıcılarından olan Sayın Oğuz Oyan Hoca ile konuşmuş olduk. Kendisi birazdan Sol TV'de olacağı için şimdilik o kendisini bırakıyoruz. Çünkü daha sıkça kapısını çalacağız. Hocam, katıldığınız ve bilgilerinizi bizle paylaştığınız için teşekkür ederim.
Rica ederim sevgili Enver. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sağ olun hocam. Değerli dostlar, arkadaşlarımızdan bir vay vay vay vay alacağız. Haluk'un vay vay vayını alalım, Haluk Levent'in. Çünkü Ahbap'la ilgili bu gece saat 22'de Haluk Levent'in bir açıklama yapacağını duyduk. Bu yaptı mı açıklamayı? Nedir o açıklama, bana söyler misiniz? Ben görmedim arkadaşlar. Önce şarkıyı dinleyelim.
Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat, içim içimden geçiyor. Yanımdasın, susuyorsun, susuyor, konuşmuyorsun. Bakıyor, görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde, dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar, susmuş içimde ölen biri var. Vay vay vay vay.
Yolculuğunda gereklisiniz. Ben Enver Aysever'le yolculuğunuz devam ediyor. Birazdan değerlendirmelerimizi yapacağız. Haluk Levent'in açıklamaları da önümüzde. Bu açıklamalar ne anlama geliyor, onu da sizle paylaşacağız.
Bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun. Yanımdasın, susuyorsun, susuyor, konuşmuyorsun. Bakıyor, görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım. İçimde soluyorsun, iki can var içimde. Korkular salıyorsun üstüme, korkular her an başka biçimde. Depremler oluyor beynimde, dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş, içimde ölen biri var.
Evet sevgili dostlar, Radyo Sputnik'te ben Enver Aysel'le birlikte yolcu yolunda gerektiği yolculuğumuz devam ediyor. Haluk Levent'in yaptığı açıklama daha büyük bir spekülasyon olmaması açısından erken saatte açıklamamı yapıyorum şeklinde gündeme geldi. Haluk Levent'in yaptığı açıklamada sahada kimi grupların güçlükler çıkarttığı yönünde bir değerlendirme var. Bu güçlüklerin ortadan kaldırılması yönünde çabaladıklarını, devletten yardım istediklerini ve devletin de gereğini yaptığını söylüyor Haluk Levent. Ayrıca yine şunu ekliyor. Diyor ki ben bu parayı ne AFAD'a ne Kızılay'a hiçbir yere devretmem. Dolayısıyla bu para benim namusum, sizin paranız benim namusumdur diyor. Ben bu parayı sonuna kadar sahada üşüyen insanlar için kullanacağım diyor. Ancak ilginç başka bir şey daha diyor ve bence asıl buradan konuşmak lazım. TOKİ ile görüştüm, konut yapacağız diyor. Şimdi konut yapım meselesini TOKİ ile görüşmek ne anlama gelir? Hani TOKİ'nin Türkiye'deki anlamı ve karşılığı nedir? Parayı AFAD'a Kızılay'a vermek ile TOKİ ile birlikte harcamak arasındaki ilişki nedir? Bu başlı başına bir tartışma konusu. Önümüzdeki günlerde, yani günlerde dediğim saatlerde bir kere bunu konuşacağız. Ama ikinci ve önemli bir husus daha var tabii. Aslında bütün deprem bilimciler, bütün çevre bilimciler, her neyse konunun muhatabı olan herkes sakın ha sakın konut yapımına başlamayın. Bu doğru olmaz. Daha pek çok işimiz var diyorlar. Yerin nasıl olduğunu öğrenmek, bu yıkıntıların kaldırılmasıyla ilgili en sağlıklı yolu bulmak, ardından da planlama yaparken ne türden bir planlama yapılacağını tespit etmek, aynı yere aynı hatayı yapmadan bir sonuç almak gibi önemli durumlar var. Ancak şimdi şunu düşünmemiz gerekmiyor mu? Murat Kurum açıklama yapıyor, konut yapacağız diyor. Ertesi günde Haluk Levent diyor ki paranız benim namusum, TOKİ ile birlikte konut yapacağım. Zaten Murat Kurum da TOKİ ile birlikte konut yapacaktı. Yani parayı ha Haluk kendi elinde tutmuş, TOKİ ile çalışmış, ha şeyle olmuş, bir biçimiyle o tarafa parayı devretmiş, ne fark eder diyenler olabilir. Ali, bu konudaki benim bu son sorduğumla ilgili sosyal medyada ya da bilim insanlarında şu dakikalarda bir değerlendirme var mı? Yani Haluk'un TOKİ zikretmiş olması nasıl karşılandı yurttaşlar tarafından? Onu da merak ediyorum. Sen herhalde şu anda görüyorsundur. Kulağıma ilk bilgileri verirsen sevinirim. Çünkü TOKİ ile hareket ediyor olmak ve hızlı inşaat yapıyor olmak bu süreçte bir başarı mı, bağışların amacına ulaşması anlamına gelir mi bilmiyorum. Acaba bir büyük kooperatifleşmeyle bu konutların yapılması, içinde deprem bilimcilerin falan olduğu bir yapı ve zamanın onlar tarafından saptanması mı gerekiyordu bilemiyorum bütün bunları. Hani benim aklıma gelen herhalde herkesin aklına geliyordur. Bunun da altını çizmek isterim. Evet, değerli dostlar, 97.8'desiniz. Bugün yine saat 20 sularına kadar gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü nedenini bilmiyorum. Üzerime bazen bir ağırlık çöküyor. Yine benzer bir duyguyu taşıyorum. Haluk'a gelen tepkiler var. Bu tepkilerin başında da TOKİ ile birlikte hareket ediyor olması, yarına damgasını vuracak olan mesele bu. Ben de aynı kanıdayım. Devlet bir adres gösterdi. Bu AFAD değil, TOKİ oldu. Ben bugün açıkçası kendi payıma Haluk'un yerinde, Haluk dememin sebebi tanıdığım, sevdiğim bir insan olması, biraz da çaresiz kaldığını görüyorum bu süreçte. Açıkçası ben Haluk'un yerinde olmayı hiç mi hiç istemezdim. Bir taraftan milyonların bağışı elinde, bir taraftan TOKİ ile hareket etme yükümlülüğü. Adamın canını okurlar, kafasını kırarlar yani. Bu kafasını fiziki olarak kırmak değil, başına 50 tane iş açarlar diye günlerdir, 10 gündür belki ilk söyleyenlerden birisiyim ben. Bunun nasıl bir büyük sorun olduğunu biliyorum. Nitekim bu konuyla ilgili de Ali değerlendirme yaptı. Bu gözden kaçmaması gereken bir diğer husus, bir taraftan bütün bağışlar tek elde toplanmış oluyor böylece. Yani zaten Haluk ve aslında APAP'çılar devlet tarafından ve bağımsız kuruluşlar tarafından denetleniyordu. İlave olarak böyle bir tutumun olması Murat Kurum Bey'in yaptığı açıklamalara paralel bir sürecin olduğu anlamına geliyor. Düşündürücü bir yanıyla. Tabii ben ön yargılı büyük cümleler kuracak değilim. Lakin şunu söylemekle yükümlüyüm. Meselenin buraya geleceği neredeyse 8-10 gün öncesindeki o bir biçimiyle artık sen kimsin, paralel bir devlet mi oluşturuyorsun değerlendirmeleriyle iyice ayyuka çıkmış idi. Bunun da altını çizmek isterim. Maalesef Türkiye'deki sorunlar ardı ardına geliyor. Ancak bütün bu kaos tırnak içerisinde, karmaşa içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte dün bağışta bulunanlara gelen teşviğin bağışın çok ötesinde bir değer yaratmaya döneceği de açıklıkla ortada. Ne yapmak lazım gerekiyor? Hakikaten bu Türkiye'de içinde bulunduğumuz koşulları siyasetin çözmesi gerekiyor. Ben değerli hocamız Oğuz Oyan'a sorduğumda bu meseleyi çok önemli olduğunu da hep beraber gördük. Ancak tabii hiç kuşku yok ki bu süreçte bizim şunu da değerlendirmemiz lazım geldiğinin altını çizmemiz mümkün. Türkiye'de bugün artık sivil toplum kuruluşları, dernekler, bağışlar, bağışçılar vesaire onlarla birlikte bir çözüm bulunmasının mümkün olmadığını, kesinlikle ve hiçbir koşulda mümkün olmadığını, çözüm dediğimiz meselenin doğrudan ve aleni, açık bir şekilde siyasetle olacağı, burada da Millet İttifakı'nın toplantısının çok önemli bir halde olacağını biliyoruz ve bunu anlamamız da bir an önce gerekiyor. Böyle bir koşuldayız. Altılı masa neoliberalizm eleştirisine oturup masada kuramsal olarak yapmayacaktır mutlaka ama şu soruları soracaktır. Bir, bu kentler sonuç itibariyle yıkıldı, büyük oranda yıkıldı. Bu yıkım iktisadi boyutta, toplumsal, sosyolojik boyutta ayrıca görünüyor. Ve bütün bunların sonucunda da Türkiye'ye yeni bir tablo vaat etmek gerekiyor ve bunu yapabilecek tek güç nihayetinde devlet. Devlet ne demek? Kamu. Yani kamunun müdahalesi olmadan, kamucu politikalar sürdürülmeden bu tablonun içinden çıkmak mümkün değil. İnsanların temel hakkı olan barınma, beslenme, sağlık hizmetleri alabilme gibi pek çok temel hakkının aslında bir biçimiyle neoliberalizm tarafından gasp edildiğini ta aslında şeyde görmüştük biz. Hep birlikte görmüştük. Bunu onun da altını çizmek istiyorum. Nerede gördük derseniz, gördüğümüz yer tabii ki gayet açık. O da pandemide başlamıştık biz bu meseleye. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu tablo içerisinde Haluk yarın hedef olacaktır. Ali, var mı başka bu hedef olarak yapılan değerlendirmelerde? Çünkü iki yorum ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. Bir grup işte siyaseten iktidara yakın olanlar başka bir şey söyleyecektir. muhalif olanlar başka bir şey söyleyecektir. Ben kendi payıma Haluk'un yerinde asla olmak istemediğimi söylemiştim. Haluk'un yerinde olan herkesin bu berbat denklem içerisinden çıkma konusunda başının ağrıyacağını düşünüyordum doğrusu. Ali yine kulağıma fısıldar ve ben de birkaç dakika sonra tamamlarım. Ama şimdi bir şarkıyı anlamaya çalışıyorum. Melodiyi hatırlamaya çalışıyorum. Bir ona kulak vereceğim kısaca.
Ve rahmettin sen beni, bahçelerde mor meni, ve rahmettin sen beni.
Bir Gaziantep türküsünü dinleyeceğiz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu akşam Fenerbahçe, pardon, Trabzonspor Basel maçı var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarları, yöneticileri maçı birlikte izleyecekler. Yani Trabzonsporlularla Fenerbahçelilerin örneğin bir araya gelmesinin son derece güç olduğu bir dönemde topluma böyle bir mesaj verilmesi herhalde birazcık tansiyonu düşürecektir diye de değerlendirme yapabiliriz. İnşallah bunlar sadece imaj şeklinde kalmaz. Çünkü aslında imajdan çok fazla ötede sorunlarımız var. Dünkü gibi kendi çizilmiş karizmalarını toparlamaya çalışan bir takım kurumlar durumuna düşmez. Spor kulüplerimiz diye de düşünüyorum. Biraz da Ali'ye kulak verip daha sonra yayını ufak ufak kapatacağız.
Bahçalarda meleme, yar göğsündü meleme. Bahçalarda meleme, yar göğsündü.
Evet, Haluk Levent takipçilerinden biriyle yaptığı bir konuşmada neden TOKİ sorusuna ve birçok eleştirinin ardından merak etmeyin bana güvenin demiş ve ben anlaştım demedim, süreci birlikte yürüteceğiz dedim diye de eklemiş. Aslında dediğim gibi Haluk Levent'in çok zor bir açması, çok büyük bir çıkması onunla karşı karşıya şu anda. Açıkçası Haluk'a doğrudan yüklenenlerin hiçbirisine çok da hak veremiyorum. Çünkü içinde bulunduğu durum ağır. Aslında kurumlar çalışmadığı için bir takım insanlara kahramanlık düşüyor. Kahramanlık düşen insanlar da tehdit altında oluyor. Sorumlulukla gücü arasında da büyük bir fark oluyor. Bunların da altını çizmemiz lazım gelir. Bu işler zor işler. Bu işler gerçekten Türkiye gibi bir ülkede vezirlikle rezillik arasındaki mesafenin çok kısa olduğunu gösteriyor. Bunun da altını çizmek isterim. Bence Haluk Levent bir hayli tartışılacak bir döneme girecek. Hep söyledim, insanların devlet kurumlarına şu ya da bu sebepten dolayı güvenleri yiterse diğer yapılara, AFAD'a karşı işte Ahbap gibi bir ikilem doğarsa bunun bedeli toplum açısından ağır olur dedim. Her zaman olduğu gibi maalesef tez canlı davranılıyor. Aman işte bir tek Haluk'a güveniyoruz falan deniyor. Ve Haluk şu anda diyor ki bana güvenin. Yani bir kişiye güvenerek toplumsal sorunların çözülmesi mümkün değil. Haluk'un tutumunu, sevgili Haluk Levent'in tutumunu kenara koyarak söylüyorum. Tek adamlara güvenmenin, kişinin kendisinin teminat olmasının ne iktidarda ne muhalefette doğru ve anlamlı olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Buradan bakmanın, kimse kusura bakmasın, denetim mekanizmasının önünde bir engel olduğunu düşünüyorum ve bu türden önderlik biçiminin de yine çok özür dileyerek söylüyorum, bir geri kalmışlık göstergesi olduğuna inanıyorum. Yani Sayın Erdoğan'ın kendi kişiliğini ortaya koyarak Türkiye'de ben ne dersem o, çünkü ben en güvenilirim kişiyim demesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bay Kemal benim sözüme güvenin demesiyle Haluk'un bana güvenin demesi arasında bence hiçbir fark yok. Niyetler iyi, kötü niyet okuması yapmıyorum ama toplumun her kesiminin bu bağlamda denetleme süreci, karar alma sürecinde bir irade ortaya koyması gerekir. Bence Haluk Levent yapabileceği en güzel şeylerden birini farklı denetleme kuruluşlarıyla anlaşarak ahbabı denetime açmasıyla yaptı. Şimdi de bir heyet oluşturarak bunun içerisinde deprem bilimcilerin de olduğu, Mimarlar Odası'nın da olduğu ve pek çok başka ismin de olduğu bir aslında heyet oluşturarak onlar ne karar verirse biz de o yönde çalışacağız demesi ve burada geniş kesimlerin hakkında karar alması bağlamında ayağını sağlam bir yere basmasının doğru olacağını düşünüyorum. Haluk Toki diyerek bence baskı altında olduğunu da göstermiş oldu. Yolcu yolunda gereği dilerseniz bu hafta yine saat 20'ye kadar yapalım. Pazartesi'den itibaren 20.30'da taşırız. Galiba benim işte bu depremden sonra biraz takatim azaldı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sabah 11, akşam 18.30. Yarın görüşmek üzere.